Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, İnsanlık Tarihine Giriş, Server Tanilli. Üçüncü kaset, ikinci yüz. Kültü de Mısır'ın önde gelen kültü oldu. Halkın en çok tuttuğu kült, Osiris ve Isis kültüydü. Osiris, bitki dünyasının tanrısı olarak görülüyordu. Bir mitosta buğday ve arpa olarak geçiyordu. Mitolojisi, kültünün tarımsal niteliğine sıkı sıkıya bağlı. Çölün zalim tanrısı Set bir gün öldürür onu ve parça parça eder. Sonra Osiris'in oğlu Horus ona can verir. Rahipler ölüler dünyasının kralı ve yargıcı olarak da ilan etmişlerdi onu. Ne var ki halk geleneği tarım tanrısı olarak göstermekte devam etti. Orta İmparatorluk'tan başlayarak rahipler Osiris'i ölüler ülkesinin hükümdarı ve yargıcı yapınca Osiris kültü ruhban takımının ve köleci soyluların elinde güçlü bir baskı aracı haline geldi. Eski Mısır dininde güneşin canlı bir sureti olarak görülen Firavun'un kültüne önemli bir rol düşüyordu. Bu kültün büyük bir siyasal kapsamı vardı. Devleti kutsallaştırıyor ve hükümdarı tanrılaştırıyordu. Tanrılaştırılan Firavun ölünce de Osiris'le özdeşleşiyordu. Piramitlerin iç duvarlarına çizilmiş eski dinsel metinlerde ölen hükümdar Osiris olarak adlandırılıyor. Cenaze törenindeki ilahilerde hükümdarın tanrı olarak dirileceği özel olarak belirtiliyordu. Böylece Osiris kültü eski Mısır dininde temel siyasal düşünceye hizmet ediyordu. Hükümdarlık iktidarını tanrılaştırma ve köleci devletin kutsallaştırılması. Büyü ayinleri pek yaygındı ülkede. Büyük tapınakların rahiplerince özellikle de cenaze töreni ve öte dünya düşünceleriyle bağıntılı olarak uygulanıyordu. Bu formüller Ölüler kitabının içinde bulunuyor. Yüzden fazla bölümü bir kısmı renkli yığınla resim içeren bu dev eser yeni imparatorluk devrinde daha eskinin ruhban takımının yazdıklarına göre oluştu. Hükümdarların ve öteki saygın kişilerin cenaze törenlerinde ölüyü mezar ötesinin azaplarından korusun ve öte dünyada mutluluğunu sağlasın diye bu Ölüler kitabından da bir tomar mezara konuluyordu. Bu pek pahalı büyük kitabına sahip olmayanlar erdemli bir yaşam sürmek zorundaydılar. Güçlülere boyun eğmek yani. Böylece cenaze kültü çalışanların üzerinde manevi bir baskı aracı rolünü de oynuyordu. Yazı ve edebiyat. Eski Yunanlıların kutsal gravür anlamına hieroglif dedikleri eski Mısır yazısı ilkel zamanların piktografisinden doğdu. En eski Mısır yazısı gerçekten bu niteliği taşıyor. Belli biçimdeki her işaret bir kavramı hatta belki de kısa bir cümleyi temsil ediyordu. Hieroglif yazı Mısır'da eski tarihinin sonuna değin varlığını sürdürdü. Ancak çizgi yavaş yavaş değişti ve başlardaki harflerin yanında yalın, daha kullanışlı, daha işlek başka harfler ortaya çıktı. Eski imparatorluktan başlayarak Yunanlıların hieratik dedikleri işlek bir yazı yaratıldı. İsa'dan önce 8. yüzyılda bu yazı da gelişti ve Yunanlıların demotik harfler dedikleri yazıya dönüştü. Eski Mısır'ın hieroglif yazısı toplam 700 işarete yakın. Daha ilk iki hanedan zamanında hierogliflerin çoğu hecesel bir anlam kazanmıştı ve 24 harf sessizleri belirtiyordu. Bu 24 işaretle 70'e varan öteki birkaç düzine işaret Mısır yazısının temelini oluşturdu. Bu yazıda Mezopotamyalıların çivi yazısı kadar karmaşık idi. Taş, tahta, parşömen ve tuval üzerine yazılıyordu. Ancak en çok kullanılan papirüstü. Nil kıyılarında yetişen ve bu adı taşıyan bitkinin sapları kullanılıyordu bu işte. Mısır yazısının büyük bir tarihsel kapsamı var. İsa'dan önce 2. bin yılın ikinci yarısında yalnızca 24 işaretten oluşan Fenike alfabesine örneklik etti. Eski imparatorlukta yazılanlar dinsel bir nitelik taşıyorlar aslında ve piramitlerin yeraltı gömütlüklerinin iç duvarlarıyla taş sandukaların çeperlerine kazılan büyülü metinleri içeriyorlar özellikle. Öyle sanılır ki gene bu devirden başlayarak Osiris'in ve öteki tanrıların bayramlarında oynanan maestrelerin metinleri ile büyük tanrıların onuruna söylenen ilahiler ortaya çıkmaya başladı. Bize kadar ulaşanlar orta ve yeni imparatorluk devrine ait olanlar. En güzelleri içinde Amon'a Neşide ile yazarı Akenaton olan Aton'a Neşide'yi zikredelim. Yeni imparatorluk devrinde belli başlı tapınakların rahipleri birbirleriyle yarışan çeşitli okulların teogonik ve kozmogonik öğretilerini açıklayan ilahiyat kitapları yazıyorlardı. Dinle ilgisi olmayan edebiyatın tohumları ise eski imparatorluk devrinden başlıyor. Bunlar birinci şahsa ölenin yaşamını anlatan mezar yazıları. Üçüncü hanedana kadar çıkan en eski biyografiler, ölenin malını, mülkünü, görevlerini ve meziyetlerini sayan kuru ve kısa şeyler. Ancak altıncı hanedan zamanında bu biyografiler bazı bazı çok nitelikli, ayrıntılı öyküler olup çıkıyor. Altıncı hanedanın ilk üç firavununa hizmet eden, Asyalı göçebelere karşı ilk seferi yapan, güneyi yöneten ve Nil üzerinde güneydeki taş ocaklarına ve Habeşistan'a kadar yapılan seferleri yöneten Prens Oyni'nin biyografisi bir örnektir buna. Bu türden pek dikkat çekici yazıları, orta ve yeni imparatorluğun yüksek mevkili kişilerinin çeşitli biyografileri arasında görüyoruz. Bunlardan 1. Senüsret'in çağdaşı Mentuhotep'in biyografisi ile Ahmes'e ve 1. Amenofis'e hizmet eden Ahmes'in biyografisini ve 3. Tutmes'e hizmet eden Rekmir ve İniyotep'in biyografilerini analım. Rekmir'in biyografisi özellikle yeni imparatorlukta vezirin görevleri, hakları ve yöntemleri üstüne pek güzel bir açıklamayı içermektedir. Orta imparatorlukta ortaya çıkan Sünihe'nin öyküsü otobiyografik bir nitelik de taşıyor. Bu öykü, 1. Senüsret'in hükümdarlığının başlarında gözden düşüp Suriye'ye sığınan Prens Sinuhe'nin başından geçenleri anlatıyor. Prens Sinuhe, Suriyeli bir kabilede, kabile şefinin hizmetinde birçok yıllar geçirdi. Kitap, bu kabilenin örf ve adetlerini ustalıkla tanıtıyor. Daha sonra Sinuhe'nin Mısır'a dönmesine müsaade edilir. Firavun kendisini kabul eder ve onurlandırır. Yeni imparatorluğun edebiyatı, nazım ve nesir çeşitli türleri alıyor içine. Büyük bir lirizm taşıyan aşk şiirleri, içki şarkıları, masallar ve taşlamalar görüyoruz. Bunun gibi hükümdarlık müneccimlerinin mucizelerini anlatan öyküler, Güney'de ve Asya'da olağanüstü sefaletlerin öyküleri vardır. Bunlardan özellikle ikisi pek ilginçtir. Orta imparatorluğa rastlayan biri, bir Mısırlının Ponta yaptığı seferin kısa ama renkli öyküsü. Bu sefer de bir deniz kazası Mısırlıyı bir yılanın yönetimindeki bir adaya dağıtar. Sonra doğduğu yere döner. Yeni imparatorluk zamanında yazılan ötekisi iki kardeşin öyküsü adını taşıyor ve tanrılar üstüne esinlenmiş. Birçok kez ölen ve dirilen küçük kardeşin başından geçenler Osiris efsanesini çağrıştırır. Konularını halk geleneğinden alan öyküler pek yaygındı. Bunların en ilginçlerinden biri daha doğduğunda vakitsiz öleceği önceden söylenen bir prensin öyküsü. Babası elinden geldiğince korur, gözetir onu. Ancak büyüdüğünde prens uzak ülkelere bir yolculuğa çıkar. Gecenin karanlığında kendisine doğru yürüyen bir yılanı öldürerek yaşamını kurtardığı bir kralın kızıyla evlenir. Bir timsahın saldırısından mucize kabilinden kurtulur. Öyküsünün sonu elimizde yok. Herhalde ölümüne neden olacağı önceden bildirilmiş üç hayvandan bir köpek son verir yaşamına prensin. Bu efsanelerin yanı sıra tarihsel olaylara dayanan öyküler de var. Örneğin Hiksoslara karşı mücadeleye girişmiş Kral Sekenjenra ile 3. Tutmes'in Jafu kentini hileyle alan kaptanının öyküsü. Bu öyküler yeni imparatorluk devrinde edebi bir biçime bürünen ve bazen göz alıcı bir ustalığı sergileyen hükümdarlık kroniklerinden doğuyordu kuşkusuz. Bu kronikler firavunların seferlerini, fetihlerini ve yaptıkları büyük işleri anlatıyordu. İçlerinden en tanınmış olanları da 3. Tutmes'in yıllıkları ile 2. Ramses'in Kadeş Savaşı üstüne yazıtıdır. Kadeş Savaşı bir saray şairinin kaleminden çıkmış gerçek bir şiirle canlandırılmıştır. Ancak şunu da belirtelim ki yazıt ve özellikle şiir Firavun'un yenilgisini saptırıp bir zafer olarak gösterirler. Eski imparatorluk devrinden başlayarak Mısır'da öğretici bir edebiyat da gelişiyor. Bunlar doğrudan doğruya eğitim ve öğretimle ilgili eserler olduğu gibi kehanetle de ilgiliydiler. Bu yazılar köleci toplumun tepesinde yer alanların ahlak anlayışı hakkında bir fikir veriyorlar. Örneğin askeri soylulardan çıkan bilgiler böyledir. Harp çalanın türküsü ve özellikle Orta İmparatorluk'ta yazılmış olan yaşamaktan bıkmış bir adamın ruhuyla konuşması da olduğu gibi bazı eserlerde görülen tipik özellik kötümserlik ve umut kırıklığıdır. Böylece bu eserler Mısır toplumunda ortaya çıkan derin sosyal değişiklikleri, köle sahiplerinin baskısı altında ezilen yoksulların çekilmez yaşamını yansıtıyorlar. Görsel sanatlar. Eski Mısır'da görsel sanatlar eski imparatorluk devrinde bütün türlerde olmasa da büyük gelişmeler gösterdiler. Bu devirde heykel hatırı sayılır bir ilerleme kaydetti. Hükümdarların ve vezirlerin heykelleri pek orantılı. Herhalde modellerine uygun yüzleri var hepsinin de. Ancak tavırlarda bir donmuşluk, bir yapaylık görüyoruz. Mısır heykelciliğinin en güzel örnekleri Firavun Kefre'nin oturmuş heykeli, Rahip Ranefer'in heykeli, bir de Louvre'da saklanan ünlü bağdaş kurmuş katip heykelidir. Kabartmalar özellikle mezarlarda büyük bir yaygınlık gösteriyor. Kabartmalarda ölenin yaşamından sahneler ve yaptığı işler yansıtılıyor. Bu şekillerde ölüye yeryüzündeyken sürdürdüğü yaşamı sağlayacak büyülü bir güç verilmek isteniyordu. Tek eksiklikleri perspektif yokluğu ve biçimlerdeki şemacılık. İnsan görece olarak ele alınmıştır. Baş yandan gövde cephedendir. Ancak kuşlar ve hayvanlarda şaşırtıcı bir gerçeklik görülüyor. Kabartmalar çok kez boyanıyordu. Zanaatçılar günümüze kadar rengini koruyacak pek dirençli boyalar bulmuşlar. Orta İmparatorluk'ta heykel ve kabartma daha da yetkinleşiyor. Ve boyalı kabartmanın yanı sıra doğadan görünümler, insan portreleri, günlük yaşamdan ya da savaş sahnelerinden pek güzel örnekler veren gerçek fresko ortaya çıkıyor. Yeni imparatorluğun sanatçıları daha da yetenekli. Heykellerde o eskinin tutukluğu ve hareketsizliği yok. Hayran olunacak büstler yapılmaya başlanıyor. Orta ve yeni imparatorluğun şah eserleri 1. Amenemhet ve 2. Ramses'in heykelleri ile Akhenaton'un eşi Nefertit'in başıdır. Kabartmalar arasında Hateşput'un Ponta Seferi'ni, Kadeş Savaşı'nı, 1. Seti'nin askeri faaliyetini canlandıran ince ve karmaşık kompozisyonlar başta geliyor. Resim de büyük ilerleme gösterdi bu devirde. Resim, bitkiler, kuşlar, hayvanların yanı sıra insan yüzlerinin aslına uygun örneklerini ortaya koyuyor. Kişilikler her türlü şemacılıktan kurtularak portreler olup çıkıyorlar. Mısırlı sanatçıların zevki ve ustalığı günlük yaşamla dinsel yaşamda kullanılan boyanın üretimi üzerinde de büyük bir etki gösterdi. Orta ve yeni imparatorluk devrinin mezarlarında ağaçtan ve taştan köleleri, çiftçileri, çobanları, zanaatçıları, savaşçıları gösteren yığınla heykelcik bulundu. Ölünün kendisi için çalışmak üzere çağırdığında canlanıp geldiği kabul edilen, yanıt veren anlamına Osaptis heykelcikleri de vardır. Pek ustalıkla yapılmış şeyler bunlar. Bunun gibi yeni imparatorluk ve onu izleyen devirler, ev işlerinde kullanılan eşya, aynalar, sandıklar, kakma mobilyalar, koku kutuları, testiler, fazolar, mücevherler, hepsi de altından, gümüşten, fil dişinden, abanozdan, tunçtan, camdan, yığınla eşya bıraktı bize. Bunların hiçbiri sıradan zanaatçının değil, tersine özel bir yetişmeden geçmiş sanatçıların yapacakları şeyler. Eski Mısır'da mimarlık da pek büyük bir yetkinliğe erişti. En eski anıtlar, dev mezarlar, firavun piramitleri ve prens mastabaları. Bütün bunlarda görkemli görünüşle çizgilerdeki yalınlığın uzlaştırıldığını görüyoruz. Eski imparatorlukta tapınakların yapımı ikinci planda geliyordu. Ne var ki bu devirde bile prizma biçiminde ya da bitkileri örnek alan sütunlar kullanılıyor. En güzel tapınaklar da yeni imparatorluk zamanından kalanlar. Eski Teb'in bulunduğu yerde yapılan Karnak ve Luxor yıkıntıları ile öteki kalıntılar bu tapınakların görkemi hakkında yeter bir fikir verebiliyor bize. Girişte değişik stillerde kapılar yapılıyordu. Geniş merdivenler ve teraslar sırayla dizilmiş sfenkslerle süsleniyordu. Karnak Tapınağı'nda 16 sıra halinde dizilmiş 134 dev sütunu içeren geniş bir salon vardı. Yüzeyi de 5000 metrekareydi. Doğaldır ki böylesine yapılar yapı sanatında da büyük ustalığı gerektiriyordu. Tapınakların dışında pek görkemli hükümdar sarayları vardı. Ancak ağaçtan yapıldıkları için kabartmalardaki biçimlerine bakarak hüküm verebiliyoruz haklarında. Teknik ve bilimin tohumları. Piramitler olsun, tapınaklar olsun, eski Mısır'ın o dev yapıları ilkel bir teknikle yapılmışlardı. Bütün işler elle, köylüler ve kölelerce yapılıyordu. Ancak mimarların ve öteki şantiye şeflerinin plan ve hesaplarına göre çalışılıyordu. Kuşkusuz bütün bunlar mekaniğin kuramsal ilkelerine göre değil, kuşaktan kuşağa geçen deneyimlere göre gerçekleştiriliyordu. Çalışmaların kapsamı yuvarlak rakamlarla ifade edilen bir takım hazırlık hesaplarını gerektiriyordu. Vergi hesaplamada tarlaları ölçmek için yüzeyleri ölçmeyi de bilmek gerekiyordu. Mısır'da hesaplama pek ileri gitmişti. Beş parmakla ya da düzine düzine yapılan doğal hesaplama sisteminden hareket ederek Mısırlılar 1, 10, 100, 10 milyona kadar ulaşan ondalık numaralamayı buldular. Geometri de ileriydi. Yalnız dikdörtgenin yüzeyi değil, pi sayısı için 3.16 alınarak kürenin hacmi de hesaplanıyordu. Astronomlar göğü inceliyorlar ve Babillilerin düzeyine varmasalar da gruplarına göre yıldız listeleri yapıyorlardı. Eski imparatorluk devrinde saptanmış olan Mısır takvimi güneşe göreydi. Ancak güneşin yıllık hareketinin gözlemlenmesinden doğmamıştı. Başlangıç noktası olarak Sirius'un Heliakou doğuş günü alınmıştı. Nil'in taşmaları da o zamana rastlıyordu genellikle. Uzun yılların gözlemlerinden sonra olayın her 365 günde bir tekrarlandığı saptandı ve bu süre yılın uzunluğu olarak kabul edildi. Yılda 30 günlük 12 aya bölündü. Artan 5 günde bayram günü sayıldı. Ancak böylece saptanan yılın güneş yılına oranla 6 saat kadar bir gecikmesi vardı. Modern takvimde bu düzeltme her 4 yılda bir gelen 366 günlük bir artık yıl yoluyla yapılmaktadır. Eski Mısırlılar ise bu düzeltmeyi yapmadıklarından yüzyıllar boyunca farklılık büyüyor ve her 1460 yılda bir düzeltme yapılıyordu. Bu süre Mısırlı astronomlarca belirlendi ve Sirius'un Mısır dilindeki adından hareketle Sotis dönemi diye adlandırıldı. Eski Mısır'da tıp da hatırı sayılır ilerlemeler kaydetti. Dinsel adete uyarak mumyalamak için cesetlerin içini açma zorunluluğu insan bedeninin yapısını inceleme fırsatı verdi. Bu ise fizyoloji ve tıp biliminin tohumlarını attı. Mısırlı hekimler hastalıkların nedenlerini organlardaki değişikliklerde arıyorlardı. Ancak büyüden de vazgeçmiyorlardı ve reçetelerinde gerçekten tıpsal tavsiyelerin yanı sıra büyülü formüller de görülüyor. Bölüm 3. Anadolu. Anadolu çok eski zamanlardan başlayarak girer tarihe. Başlarda Kaniş, Zalpa, Puruşhanda ve Hattuş krallıkları gibi bir takım kent devletlerinden sonra Hititler, Urartular, Frigler, Lidyalılar, İonya siteleri, arkadan Helenistik krallıklar ve Roma istilası, Orta Çağ'da Bizans, arkadan Selçuklular ve Osmanlılar. Tarihsel serüveni bu denli zengin başka hiçbir coğrafya parçası yoktur. Daha ilk çağdan başlayarak da Doğu ile Batı arasında sürgüt bir köprü olmuştur Anadolu. Anadolu'nun tarihi böylesine önemli. Hititlerden girelim konuya. 1. Hititler. Hititlerin kökeni. Hititlerin tarihi Küçük Asya'nın doğusunda, sonraları Kapadokya adını alan Kızılırmak Havzası'nda başladı. Kızılırmak'ın o zamanki adı da Halis. Ülkenin doğal koşulları sulama yoluyla tarım yapmaya elverişli değildi. Kızılırmak, öyle Nil gibi, Dicle ve Fırat gibi dev bir ırmak değil çünkü. Hititler bağlarını ve bahçelerini sulamak için küçük kanallar açmayı öğrenmişlerdi gerçi, ancak tarım hayvancılıktan çok daha az bir rol oynuyordu onların yaşamında. Dağlardaki otlaklarda büyük at ve koyun sürüleri besliyorlardı. Bu bölge daha 3. bin yıldan başlayarak en iyi cinsten yün sağlıyordu. Kapadokya madenler yönünden, özellikle gümüş madeni bakımından da zengindi. O yüzden de madencilik sanatı pek erkenden gelişti. Bir başka zenginlik de dağların ormanı ve taşı. Halk pek benzeşmez ögelerden oluşmuş durumdaydı. Bölgede 3. bin yıllarında ülkeye adlarını veren Hattit kabilelerini görüyoruz. Bunların Proto-Hitit dediğimiz dilleri Trans-Kafkas'ta konuşulanlara benziyordu. Aslına bakarsanız Hattilerin maddi kültürü ile Trans-Kafkas'ta yaşayan ilk çağ kabilelerinin kültürleri çok noktada birbirlerine benziyor. Daha sonra kuşkusuz 3. bin ile 2. bin yılları arasında Küçük Asya başka halkların istilasına uğradı. Hint Avrupa dillerini konuşan Nesitler ve Luvitlerdi bunlar. Hattilerin ülkesini ele geçirdikten sonra kendi kendilerine Hitit adını verdiler. Hititlerde sosyal sınıfların giderek devletin oluşma sürecini bugün de pek aydınlık bilmiyoruz. Tunç çağında hayvan yetiştiriciliğinin ve zanaatların büyük çapta gelişimi 2. bin yılların başlarında kölelik rejiminin iktisadi temelini yaratmış olsa gerek. 3. bin yıllarının başlarında Küçük Asya'nın doğusunda birbiriyle savaşan kabileler ya da kabile birlikleri görüyoruz. Bunlar gerektiği gibi tahkim edilmiş bir takım merkezlerin çevresinde gruplaşmışlardı. Kuslar, Nessa ve Hattuşa belli başlı merkezler arasındaydı. Başlarda üstünlük Kuslar hükümdarlarınındır. Nessa'ya boyun eğdirir ve Hattuşa'yı yakarlar. Hattuşa çok sonra Hitit İmparatorluğu'nun merkezi olacaktır. Kazılara bakılırsa Hattuşa çifte surla çevrili. Duvarları topraktan bir beden, kapak taşı ile pişmiş tuğladan yapılmıştı bu surların. Belli aralıklarla kuleler görüyoruz. Bütün bunlar kente bir müstahkem mevki görünüşü veriyor. Hititlerin tarihi hakkında bildiklerimiz bize kölelerle özgür insanlar arasında keskin bir mücadelenin varlığını gösteriyor. Bu mücadele İsa'dan önce 17. yüzyılın ikinci yarısında kral oğulların kölelerinin baş kaldırarak efendilerinin evlerini başlarına yıktıkları ve kanlarını döktükleri yıllarda doruk noktasına ulaşır. Uzlaşmazlıklar egemen sınıfı da hırpalayıp duruyordu kuşkusuz. Bunların başında taht kavgaları geliyor. O kadar ki 16. yüzyılda tahta çıkışı düzenleyen bir kanun gerekti. Ayrıca Hitit krallarının 17. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın başlarında bir yığın fetih savaşlarına giriştiklerini biliyoruz. Bunların içinde en başarılı olanları 1. Mursi'ninkiler oldu. Suriye'nin kuzeyinde bugün Halep dediğimiz Kalpa'yı ele geçirip arkasından Babilonya'ya girerek onu yakıp yıktı bu hükümdar. Hitit İmparatorluğu'nun İsa'dan önce 15 ile 13. yüzyıllar arasındaki tarihi hakkında daha fazla bilgimiz var. O zamandan kalma bir takım kanun metinleri bize o dönemin sosyal ilişkileri hakkında bir bilgi verirken, bazı vakainamelerden de diplomasi ve savaşlar üstüne ayrıntılı bilgiler elde ediyoruz. Sosyal rejim. Hitit İmparatorluğu köleci bir devletti. Kralın, tapınakların, hatta kişilerin birçok köleleri vardı. Bazı beyliklerin arazilerinde yüzlerce köle görüyoruz. Köleler özellikle esnaf ve çobandı. Doğaldır ki kölelerle özgür insanlar arasında büyük farklılıklar vardı. Hitit hukuku pek güzel yansıtıyor bunu. Bir suç için özgür insan bir tazminat öderken köle yaşamıyla ödüyordu suçunun cezasını ya da bedelinin bir yanı sakat bırakılıyordu. Örneğin yangın çıkaran ya da hırsızlık yapan bir kölenin burnu ve kulakları kesiliyordu. Bir şeydi köle sadece ve onu öldüren bir özgür insan, bir insan öldürmüş sayılmazdı. Mal sahibine öldürdüğünün yerine bir ya da birkaç köle verir kurtulurdu. Bununla beraber Hitit hukukunda köleliğin bazı arkaik özelliklerini de bulabiliyoruz. Örneğin köleler mülk sahibi olabiliyor ve mülklerine verilmiş zarara karşılık bir tazminat isteyebiliyorlardı. Bunun gibi köleler özgür insanlarla evlenebiliyor ve belli durumlarda mahkemeye başvurabiliyorlardı. Köle bir erkekle özgür bir kadının boşanması halinde eşler, çocukları ve malları bölüşüyorlardı. Kölelerin dışında Hitit toplumunda sömürülen başka üretici kategorileri daha vardı. Bu bakımdan kölelere en yakın durumda olanlar hiparlardı. Hipparlar fethedilen bölgelerin halklarıydı. Yerlerinden sökülüp getirilir, kralın çıkarına olmak üzere Angarya'ya koşulurlardı. Askerlik hizmetiyle yükümlü tutuldukları da olurdu bazen. Hipparlar gruplar halinde toplaşmışlardı ve her grubun üyeleri müteselsil kefil olarak birbirleriyle birleşmişlerdi. Hipparlar bir çeşit komşu topluluklardı görünüşe göre. Kölelerle hipparlar yabancı kökenli idiler ve genellikle de savaş tutsaklarıydılar. Ne var ki özgür Hititler de köle haline getiriliyordu bazen. Bir kıtlık yılında özgür Hititler kendilerine ödünç yiyecek verip yaşatanlara, yerlerine bir başka emekçiyi vermiş olmadıkça ömür boyu bağlı kalma tehlikesiyle yüz yüzeydiler. Özgür yoksullar çocuklarını satabiliyordu. Gariptir, hipparların böyle bir hakkı yoktu. Miras yoluyla kalmış insanların bağımlılığı daha az ölçüdeydi. Bu durumda olan kimseler büyük bir olasılıkla topluluktan çıkmış ve topraklarında çalıştıkları her türlü yurttaşlık hakları olan savaşçı ve arazileri bulunan Hititlerin müşterileri olmak zorunda kalmış kişilerdi. Çalıştıkları işletmenin ekonomisinde belli hakları da olabiliyordu. Örneğin sözleşmenin bozulması halinde mal varlığının üçte birini alabiliyorlardı. Özgür halkın asıl kitlesi belli toplulukların üyeleriydiler. Komşu toplulukların bölünmez toprakları vardı. Toprakların büyük çoğunluğu ataerkil ailelerin eline geçmiş ve küçük ailelerin arasında sık sık parçalanmış olsa da böyleydi bu. Büyük ailenin şefi malların da yönetiminde baştı ve devlete karşı angaryaların yerine getirilmesinde sorumluydu. Kanın sahibiydi aynı zamanda o. Yani aile bireyleri arasında işlenmiş suçlarda yargıç durumundaydı. Klan rejiminin kalıntıları kan davasında müteselsil kefalette ve erkeğin mirasçı bırakmadan ölen kardeşinin karısını alması kuralında da kendini gösteriyordu. Toprak başkasına devredilebiliyordu. Ancak alım sözleşmesi kefareti ödenecek bir suç olarak görülüyordu. Taşınmaz mallardaki özel mülkiyetin ilk biçimi değerlerinin küçüklüğüyle de kendisini belli ediyor. 0,35 hektarlık bir tarlanın değeri bir öküzün fiyatından 10 kez daha düşüktü. Buna karşılık daha eski bir dönemde özel mülk haline gelmiş olan bağlar fiyatça daha iyi bir durumdaydı. Bir bağın değeri ekilebilir bir tarlanın fiyatından 40 kez daha yüksekti. Tüzeğe uygun bir araziyi paylaşan topluluk üyeleri, lüzi adı verilen bir angaryayı ödemek zorundaydılar. Her türlü çalışmayı içine alıyordu bu angarya. Kale ve tapınak yapımı, bağ bozumu gibi. Ayrıca askerlik hizmetiyle de yükümlüydüler onlar. Bundan kaçanların toprağı alınırdı ellerinden. Bir araziyi satın alan daha önceki sahibinin yükümlülüklerini de üstlenmiş olurdu. Zanaatçılara da angarya yüklenebiliyordu. Ancak ayrıcalığı olan bazı kişiler, savaşçılar, rahipler, topraklarını kraldan özel izinlerle almış olanlar bağışıklıktan yararlanabiliyorlardı. Egemen sınıfın tepe noktasında soylular geliyordu. Kral ailesinden olanlar, rahipler, askeri şefler, doğuştan aristokrasiden gelenlerdi bunlar. Toprakları ve köleleri vardı onların ve savaşta elde edilmiş ganimetten de bir pay alıyorlardı. Siyasal rejim. Hitit İmparatorluğu'nun başında Güneş adı verilen bir büyük kral vardı. Halkın iyiliği ondan bilinirdi. Büyük rahip olarak ayinleri o yaptırır ve dinsel bayramları o yönetirdi. Ölümünde de tanrılaştırıldı. Hükümdar ordunun, yönetimin ve adaletin başı idi. Hükümdarın yetkileri Pank adı verilen bir kurulca sınırlanmıştı. Çoğunluk anlamına geliyor bu kelime. Başlarda Kustar savaşçılarının bir meclisiydi bu. Köleci rejim geliştikçe askeri demokrasi otoritesini yitirdi. Pank, egemen sınıfın en üst noktasındakileri temsil eden aristokratik nitelikte bir kuruluş olup çıktı. Hükümdarın oğlu, kardeşi gibi kan hısımları, kayın hısımları ve askeri şeflerden oluşan Pank'ın hükümdarı yargılama gibi geniş yetkileri vardı. Buna karşılık hükümdar, Pank'ın kararı olmadan hükümdar ailesinden birini ölüme mahkum edemiyordu. Gerçektir ki hükümdar Pank'ın bir kararını gözden geçirebiliyor, özellikle bir cezayı hafifletebiliyordu. Böylece Hitit İmparatorluğu'nda siyasal rejim başlarda aristokratik bir nitelik taşıdı. büyük sürüleri, sayısız köleleri olan yüksek soyluların büyük bir otoritesi vardı. Etkili evleri yani ataerkil aileleri yönetirken hükümdarlık iktidarını da sınırlandırmayı başarabildiler. Ne var ki daha sonra imparatorluk güçlü bir askeri devlet haline gelince hükümdarlık otoritesi güçlendi ve Punk ağırlığını yitirdi. Aristokratik rejim merkeziyetçi olmayan bir yönetim öngörüyordu. Gerçekten Küçük Asya'nın doğal koşulları ülkenin birleştirilmesine elverişli değildi. Mısır'da olduğu gibi merkeziyetçilik gereksinmesini doğuracak tek bir sulama şebekesi yoktu. Bazı bölgeler iktisadi bakımdan gerçekten özerkti. Hitit devleti eyaletlere bölünmüştü. Her eyaletin başında da hükümdar ailesinden seçilen ve kral unvanını taşıyan yöneticiler bulunurdu çok kez. İmparatorluğun sınırlarında da Hititlerin korumasına girmiş prenslikler bulunurdu. Bunların büyük kralla ilişkileri özel antlaşmalarla düzenleniyordu. Bu antlaşmalarda savaş zamanlarında büyük krala sağlanacak asker sayısı, ganimetlerden alınacak pay, ticari haklar ve başka ülkelerle diplomatik ilişkiler hakkında kayıtlar yer alırdı. Bu prenslikler kendiliklerinden savaş açabiliyor ve Hitit İmparatorluğuna tabi olmayan komşuları aleyhine ülkelerini genişletebiliyorlardı. Büyük kralın üstün iktidarı belli bir özellikten yararlanan Arinna ve Nerik gibi kutsal kentlere kadar yayılıyordu. Yerel tarım işletmelerinde idari ve yargısal görev ve yetkiler o toplulukların yaşlılarının elindeydi. Askeri devletin doğuşu. İsa'dan önceki 15. yüzyılın sonlarında Hitit kralları silah yoluyla olsun, diplomasi yoluyla olsun topraklarını genişletmeyi hedef alan pek hareketli bir dış politika uygularlar. O devirde yakın doğuda üstünlük de Hurritlerdedir. Hurritler at yetiştiriciliği yapan 2. bin yıllarının ilk yarısında Mezopotamya ile Suriye'nin kuzeyinde küçük küçük birçok devletler kurmuş olan bir kavim. Topluluklarında üstünlük de arabalarının üstünde savaşan aristokratik bir sınıfta. İşte bu Hurritler 15. yüzyılda Mitanni diye sınırları Kalpa ve Alalah'tan Dicle'nin doğusunda kurulu Nuzi'ye kadar uzayan pek geniş bir krallıkta birleştiler. Asurlular bile üstünlüğünü tanımak zorunda kaldı bu krallığın. O devirde yakın doğunun bir başka büyük gücü Mısır'dı. 3. Tutmes'in zamanında sınırlarını Fırat'ın kuzeyine değin genişletmişti Mısır. Ne var ki 15. yüzyılın sonuna doğru bu her iki imparatorluğun durumu sarsılmıştı. Mitanni'yi zayıflatan iç nedenlerin neler olduğunu bilmiyoruz. Bununla beraber bazı belgeler Asur krallarının o yıllarda bağımsızlıklarını kazandıklarını gösteriyor bize. Mitanni'nin başkenti Vashugani'de bile arka arkaya saray ihtilalleri olmakta ve taht mücadeleleri yapılmaktadır. Mısır'da ise 3. Amenofis zamanında fetih savaşları sona ermiştir. Onun yerine geçen Akhenaton döneminde ise siyasal mücadelelerin yıpratıp bitirdiği Mısır çöküntü içindedir. İşte bu durumdan yararlanan Hitit köleci soyluları büyük bir yayılışı başlatırlar. Kralları Supulirum'a pek usta bir diplomasi uygular. Silahtan çok görüşme ve anlaşma yoluyla imparatorluğunun saygınlığını görülür derecede yükseltmeyi başarır ve yakın doğunun en güçlü devleti haline getirir onu. Supilulima önce Hurritleri yendi. Mitanni tahtına getirilen Mattivaza Hititlerin korumasına girdi. Bu, Hititlerin daha sonra Suriye'nin kuzeyindeki etkilerini de belirledi. Kalpa ve Kargamış imparatorluğa bağlandı ve Hititli prensler getirildi başlarına. Daha sonra Suriye ve Fenike'nin küçük devletleri de Hitit İmparatorluğu'nun etki alanına girer. Mısır'a karşı ise önce bir kışkırtma siyaseti güttü. Sonunda da Akhenaton'un ölümünün arkasından ülkenin iç kavgaların pençesinde kıvrandığı ve beceriksiz firavunların birbirini izlediği bir dönemde iç işlerine karışmaya kalktı Mısır'ın. Bu geçici firavunlardan birinin belki de Tutankamon'un eşini bir Hitit prensiyle evlendirmek istiyordu. Amacı vaktiyle Mitanni'ye yaptığı gibi Mısır'ı da kendisine tabi bir devlet haline getirmekti. Ne var ki başarısızlıkla sonuçlandı tasarısı. Öyle de olsa Supilulima'nın hükümdarlığı Hitit İmparatorluğu'nun siyasal yönden doruğuna çıktığı bir dönemi işaret eder. İlk zamanların erkek niteliği yavaş yavaş kaybolmuştur. Köleci askeri bir devletin yayılışını yöneten kralın iktidarı sağlamlaşmış ve nitelik bakımından Mısır ve Babil despotizmine yaklaşmıştır. Savaşlardan elde edilen büyük ganimet ile kral arazisine yerleştirilmiş binlerce hippar, büyük kralın, güneşin gücünün maddi temelini oluşturmaktadır. Hitit İmparatorluğu'nun çöküşü. Ne var ki imparatorluğun refahı uzun süreli olmazdı. Suppiluliuma'nın geniş devleti bağlılıktan yoksundu çünkü. Fetih savaşları büyük çabaları gerektiriyor ve insan kaynağını tüketiyordu. Hitit kanunlarının hipparları orduda hizmete zorlaması sebepsiz değildir. Büyük angaryalar devletin temelini oluşturan köylülerin omuzlarına yükleniyordu bütün ağırlıklarıyla. Açlık, tutsaklık ve külfet çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerinin ekonomisindeki yıkılışı haber veriyordu. Suppiluliuma'dan sonra gelenler yeni güçlüklerle karşılaştılar. Oğlu 2. Mursil, Karadeniz kıyılarında oturan Kaskyan kabileleriyle batıda da büyük bir olasılıkla Peloponez'deki Akalılarca kurulmuş olan Akiyava Krallığı ile savaştı. 14. yüzyılın sonlarında bir silahlı çatışma Hititlerle Mısırlıları karşı karşıya getirir. 2. Ramses yeniden Suriye'yi istemektedir. Kadeş Savaşı'nda Mısırlılar yenilirler. İsa'dan önce 1312 ve Hitit kaynaklarına bakılırsa hemen Şam'a çekilirler. Hititler son büyük başarıyı orada kazanırlar. 13. yüzyılın başında iktidara geçen 3. Hattusil bize özgeçmişini anlatan hayli ilginç bir belge bıraktı. Egemen sınıfın kendi içindeki taht kavgasını anlatan bir belge. 3. Hattusil'in siyaseti iyiden iyiye savunma siyaseti oldu. Kaskiyenlerin ilerleyişini durdurduğu gibi 2. Ramses'le de 1296 yılında bir antlaşma yaptı. Asur'la ilişkileri ise o kadar iyi olmadı. Asur kralı Mitanni devletinin kurulmuş olduğu Orta Fırat bölgesini işgal etti ve Hitit kralı ile aynı sırada görmeye başladı kendisini. 3. Hattusil'in kendisine kardeş demesini istiyordu. Hitit kralı aynı anadan mı doğduk deyip reddetti bunu. Ne var ki bu onurlu yanıt Asurluların güçlenmesini engellemediği gibi Hitit İmparatorluğu'nun çöküşünü de geciktirmeye yetmedi. Asurlularla Akiyava'nın baskısı 13. yüzyılın sonunda da daha da arttı, batı eyaletlerinde ise şiddetli bir başkaldırı patlak verdi ve imparatorluktan kopup ayrılmaları ile sonuçlandı. İsa'dan önce 1200 yılına doğrudur ki Hitit İmparatorluğu çöktü. Yine aynı dönemde Hititlerin bağlaşığı olan Troya kenti Akalılarca alındı. Onlar ve öteki deniz halkları Mısır kıyılarına saldırdılar ve Filistin'de karaya çıktılar. Hitit uygarlığı. Hititlerde kültür büyük bir çeşitlilik gösterdi. İmparatorluğun çeşitli halklarından, o halkların da birbirinden farklı dilleri konuşmasından ileri gelmiştir bu. Bunun gibi iki yazı sistemi kullandı Hititler. Samilerden alınan çivi yazısı ile hiyeroglif. Hititlerin dini çok tanrılıydı. Bunların içinde üçü başta gelir. Büyük ana tanrıça, fırtına tanrısı ve Babil'in Tammuz'u gibi ölüp dirilen Telepinu. Efsaneye göre tanrılara ve insanlara karşı öfkelenen Telepinu kaybolur bir gün ve doğanın üretici gücünü etinde tuttuğundan kayboluşu açlığı ve sefaleti getirir beraberinde. Tanrılar ve hayvan biçimli kahramanları olan eski kültlerin bir kalıntısı olarak hayvanlar Telepinu'yu aramaya koyulurlar. Ancak ne kartal ne de fırtına tanrısı bulamazlar onu. Yalnız büyük ana tanrıçanın gönderdiği arı bulur ve kızgınlığını unutmasını sağlar. Doğa güçlerine tapma gibi arkaik inançların kalıntısını taşısa da Hitit dini bütün bakımından egemen sınıfı ve köleci devleti savunma amacına dönük büyük bir ideolojik rol oynamıştır. Tanrılar bu dinde hükümdarlık iktidarının korucularıydılar aslında. Hattuşaş'ın biraz yakınında fırtına tanrısını hükümdarı kucaklar durumda gösteren bir kabartma bulunmuştur. Hitit dini Huritlerin ve Sümer Akat dinlerinin ve mitolojilerinin etkisine de uğradı. Hititler Hurit fırtına tanrısı Teşup kültünü kabul etmişlerdi. Bunun gibi İster, Sin ve öteki Babil tanrılarına da tapıyorlardı. Hitit dini de Yunan mitolojisini etkiledi. Troya Savaşı efsanesinde Akkalılara karşı Troyalıları koruyan Hititlerin Apollon dedikleri Apollon kültü Hitit dininden geliyor belki. Günümüze kadar ulaşabilmiş sanat eserlerinin çoğu taştan kabartmalardır. Bu kabartmalarda tanrı figürleri hantal ve durağandır. Ancak sanatçıların geleneklerin emrinde olmadıkları sahnelerde biçimler zengin anlatımlı ve canlıdır. Bunlar için de kargamış kabartmaları özel bir ilgi çekiyor. Savaş sahneleri, hayvanlar, hayvan biçiminde fantastik varlıklar görüyoruz bu kabartmalarda. Daha eski kabartmalar Hattuşa'da bulundu. Bu kabartmalarda hayvanlar, çiçekler, her şey büyük bir ustalıkla oyulmuştur. Bu kabartmalardan birinde korkunç bir yaban domuzu bir avcıya saldırmaktadır. Avcı da yayını diz çökmüş bir durumda ve hiçbir korku belirtisi göstermeden avına çevirmiştir ve yanında da çatal boynuzlu, başını garip bir çiçeğe doğru eğmiş bir geyik bulunmaktadır. Hitit edebiyatı hakkında çok az şey biliyoruz. Hititler tahtadan tabletler üzerine yazıyorlardı genellikle. Öyle olduğu için de Hattuşa'nın o dev kitaplığının büyük bir bölümü yitip gitmiştir. Bize kadar gelebilenler içinde tarihsel metinler ve mitolojiden esinlenmiş öyküler bulunuyor. Onların da Hurit destanlarının birer çevirileri olduğu söyleniyor bazı bilginlerce. Bunların ilk göze çarpan niteliği tanrılara karşı saygısızlık. Kumarbi'nin öyküsünde çok açık bu. Kumarbi tanrıların hükümdarıydı. Ne var ki öteki tanrılar elinden iktidarını almaya yeltendiklerinden Kumarbi bir yardımcıyı yaratmaya karar verdi kendisine. Ancak böyle bir yiğidin güçlü ve cüsseli bir anası olmak gerektiğinden Kumarbi tuttu bir kaya ile evlendi. Ondan da Ullikummi adlı bir oğlu oldu. Babası bir deniz uçurumuna sakladı onu. Çocuk herkesten gizli orada büyüdü. Ancak tanrılar bir gün haber aldılar bunu ve ele geçirmeye karar verdiler. Tanrıça İhsar baştan aşağıya süslenmiş olarak taştan yığının önünde şarkı söyledi. Boşunaydı bu. Çünkü ne gözleri vardı Ullikummi'nin ne de kulakları. Tanrıça da umutsuzluğa düşüp bütün mücevherlerini fırlatıp attı. Kronos mitosunu ne kadar çağrıştırıyor değil mi? Zaten bilginlere bakılırsa Kumarbi efsanesi Yunan mitolojisini etkilemiştir. Özellikle Zeus'un babası Kronos mitosu üzerinde bu etkiyi görmek mümkün. 2. Urartular. Urartu Krallığı. Urartu kabileleri Küçük Asya'nın doğusunda Van Gölü bölgesinde yaşıyorlardı. Değişik bir coğrafyası vardır o bölgenin. Yüksek Ermeni yaylası Küçük Asya'dan Fırat'la ayrılır. Doğuda Zagros sıradağları uzanır. Batıda da Toroslar. Ekilebilir bereketli topraklar vadilerde ve ovalardadır ancak. Dağlar demir, bakır madenleri ve yapı taşları bakımından zengindir. Etekleri ise orman ve otlaklarla kaplıdır. Bu doğal koşullar özellikle hayvancılığı ve zanaatçılığı da destekliyordu. Zanaatçılık özellikle tunç ve demirden aletlerin üretiminde büyük bir yetkinliğe varmıştır. Sulama tekniğini gerektiren tarım ise Urartular karmaşık bir sulama şebekesini yoluna koyabildikleri ölçüde gelişebildi. Urartu kabilelerinin adı İsa'dan önce 13. yüzyıla doğru Asur kralı 1. Salmanasar'ın yazıtlarında geçer ilk kez. Uruatri denen kabilelerle 8 küçük ülkenin birliği sorunu diye bir sorun vardır. Salmanasar buraları fethetti ve yakıp yıktı. Halkını da köle durumuna getirdi. Halkın geri kalan bölümü ağır bir vergi ödemek zorunda kaldı. 12. yüzyılda Uruarti adı Asur yazıtlarından kaybolur. Van Gölü yöresinde kurulu Nairi ülkesine yapılan çeşitli seferler geçer onun yerine. Bağımlı kabileler sık sık baş kaldırıyorlar ve Asur kralları da korkunç karşılıklar veriyorlardı onlara. İsa'dan önce 1. bin yılın başlarında Van Gölü bölgesinde birçok devletler görüyoruz. Onlardan biri de Urartu'dur ve merkezi Turuşpa'da aynı gölün kıyısındadır. Bu devletlerin Asurlara karşı mücadeleleri 9. yüzyılda tek bir Urartu krallığının doğuşuyla son bulur. Kendine ilk kez yığınların kralı adını veren 1. Sarduris'in başlattığı birliğe gidişi torunu Menua tamamladı. Ondan sonra gelenler de sınırları doğuya ve güneye doğru genişletirler. Urartular Transkafkas'a Kura ile Aras ırmaklarının yukarılarına kadar çıkarlar. Urartu Krallığı doruk noktasına İsa'dan önce 8. yüzyılın ilk yarısında 1. Argisti ile 2. Sardoris'in hükümdarlıkları zamanında erişti. Argisti doğuda birçok seferler yaptı. Asurlularla çarpıştı ve Transkafkas'ta Sevan Gölü bölgesinde egemenliğini güçlendirdi. Van Kalesi kayalığına kazınmış Horhor yazıtı adını taşıyan bu yazıt, bütün bu seferler hakkında bilgi veriyor bize. O dönemde Urartu'da köle haline getirilmiş hali savaş esiri görüyoruz. Urartu ekonomisi ve toplumu. Urartulardan bize kalmış belgeler, savaş yıllıkları ya da çalışmalardan bahseden yazıtlar. Yürürlükteki rejimi niteleyen metinler sosyal ve iktisadi ilişkiler hakkında pek bilgi vermiyorlar. Bildiğimiz kadarıyla Urartu toplumu da köleci bir toplum. Devletin başında doğuştan soylulara dayanan bir kral bulunmaktadır. Savaş yoluyla zenginleşmiş ve geniş topraklara sahip askeri aristokrasi pek güçlüydü. Kralın, tapınakların ve soyluların topraklarında yemişçilik ve bağcılık yapılırdı. Sulama için çok sayıda yapma göl, geniş bir kanal şebekesi, tarlalara, köylere ve hisarlara su sağlıyordu. Hayvancılık da pek gelişmişti. Ekonomi köleci bir niteliğe sahipti. Çok sayıda köle vardı. Her sefer dönüşü binlerce savaş esirini de beraberinde getiriyordu. Argisti bir seferden 18 binden fazla esirle dönmüştü. Köle emeği her işte kullanılıyordu. Halk tarım ve hayvan yetiştiriciliği ile uğraşıyordu. 3. kaset, 2. yüzün sonu. Lütfen 4. kasete geçiniz.